Yuhanna 4. bölüm 43. ayete geldik. İsa, Kapernaum'da bir saray memurunun oğlunu iyileştiriyor. Bu onun ikinci işidir. İsa 2 gün sonra oradan ayrılıp Galile'ye gitti. Daha önce bir peygamberin kendi ülkesinde değeri olmadığına tanıklık etmişti. Bu kez Galile'ye geldiğinde Galileliler onu candan kabul ettiler. Çünkü onlar da Fısıh bayramına katılmışlar ve bayram süresince Yeruşalim'de yaptığı işlerin tümünü görmüşlerdi. Bunun üzerine İsa suyu şarap yaptığı Galile'nin Kana kentine yeniden geldi. Orada bir saray görevlisi vardı. Oğlu Kefarnahum'da hastaydı diyor Yuhanna 4. bölüm 43-46 ayetler arasında. Elçi Yuhanna'nın burada verdiği coğrafi birimlerine, yer adlarına yine dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa burada Samirya'dan ayrılıyor ve Galile'ye varıyor. Birçok Galileli insanlar da İsa'yı bayram sırasında gördükleri ve yaptıkları işleri seyrettikleri için ona iman etmişlerdi. Şimdi artık İsa Mesih Galile bölgesinin Kana köyüne gelmiş bulunuyordu. Çünkü orada oğlu Kapernaum'da hasta olan soylu bir saray memuruyla karşılaşacaktı. İsa'nın Yahudiye'den Galile'ye geldiğini duyunca yanına vardı ve yetişip oğlunu iyi etmesi için İsa'ya yalvardı. Çünkü oğlu ölümün eşiğindeydi. 47. ayet. Burada oğlu uğrunda İsa Mesih'e iman eden bir baba görüyoruz. Bu bizim söylemekte olduğumuz şeye çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. Eğer imanlı biriyseniz, kendi çocuğunuzun da İsa Mesih'le kişisel bir bağ içerisinde olmasına dikkat edin. Yapılması doğru olan şey, babanın oğlunu İsa Mesih'le tanıştırmak, onun İsa Mesih'e iman etmesini sağlamaktır. Yakınlarımızın İsa Mesih'e iman etmelerini istemeye her şeyden çok hakkımız vardır. Bizler, inanlılar olarak İnsanların İsa Mesih'e iman etmelerinde etkili bir şekilde rol oynamalıyız. Çevremize ve de özellikle aile çevremize örnek olmalı, İsa Mesih inanlıları olarak çok güzel bir izlenim ve tanıklık bırakmalı, onların Mesih'e gelmelerine engel olabilecek ölçüde herhangi bir engel oluşturmamalıyız. İnsanlar bizim İsa Mesih'e iman ettiğimizi görüp, bu yolla bizdeki umut hakkında bizlere soru sorabilmelidirler. Bir toplulukta görevliyken bir adam yanıma gelip oğlunun kurtuluşu için benden dua etmemi istemişti. Maalesef bu adam inanlı topluluğunda bazı görevler yüklenmiş olmakla birlikte çok iyi bir izlenim bırakacak kadar temiz bir hayat yaşamıyordu. Yani hayatı çelişkideydi. İman ile hayatı uymuyordu. Oğlan evden çıkıp gitmişti. Ve ben de açıkça söyleyeyim, evden ayrılıp gittiği için çocuğu hiç suçlamamıştım. Babası bana oğluyla görüşmemi, ona ruhsal kılavuzlukta bulunup onu Rab'be getirmemi söylemişti. Ben ona oğluyla görüşmeyeceğimi söyledim. Ona şöyle dedim, şimdiye kadar yaşadığın hayatla oğlunun önünde hiç de iyi bir tanıklık bırakmadın. Bir vaiz olarak, bir sorumlu kişi olarak ona söyleyebileceğim hiçbir söz şu anda hiçbir işe yaramayacaktır. Sen oğlunu sürekli olarak eleştirip durdun. Sana olan güvenini tamamen kaybetmiş. Dua edelim ki başka bir imanlı onu yeniden etkileyip alevlendirebilsin ve Rab'be getirebilsin. Değerli dostum, değerli kardeşim, eğer birer anne babaysanız unutmayın ki çocuklarınızın üzerinde çok büyük etkilerde bulunmaktasınız. Hem iyi hem de kötü etkiler. Bu saray görevlisi soylu adam ölüm derecesinde hasta olan oğlunu iyileştirmesi için İsa'ya gelmişti. İsa ona belirtiler ve göz kamaştırıcı işler görmedikçe hiçbir zaman iman etmeyeceksiniz dedi. Saray görevlisi efendi çocuğum ölmeden önce yetiş dedi. İsa git oğlun yaşıyor diye yanıtladı. Adam İsa'nın dediğine iman edip gitti. Yuhanna 4, 48-50. Bu adam orada kendisini sadece mucizeler ve belirtiler peşinde koşan biri olmadığını, ölüm döşeğinde yatan oğlunun iyileşmesini istediği için orada bulunduğunu ima ediyordu. Bu adam için en önemli şey oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasıydı. İşte bu adamın imanına karşılıkta bulunarak oğlunu bir anda iyileştirdi. Hem de oğlunun bulunduğu yere hiç gitmeden. İşte onu uzak bir yerde olduğu halde tek bir sözle iyileştirmişti. Ancak bu saray görevlisinin oğlunu İsa'nın önüne çıkarmamasını ben bir hata olarak değerlendiriyorum. Bence bu çok önemli bir noktaydı. Bilmiyoruz, belki oğlan iyileştikten sonra babası onu İsa ile tanıştırmış olabilir. Samiryalı kadın kötü bir geçmişi olduğu halde insanları İsa ile yüz yüze getirebilmeyi başarmış birisiydi. Değerli kardeşim, sizler de belki hiçbir vaizin etkileyemeyeceği bazı kimseleri İsa için etkileyebileceksiniz. Sizin de çevrenizde, iş yerinizde veya okulda etkileyebileceğiniz insanlar bulunduğunu unutmayın. Eğer birisine İsa'dan anlatıyor ve onun ilgisini ruhsal konulara çekmeye çalışarak onu duaya, dua toplantılarına götürüyorsanız, bu kişinin kurtuluşu için şahsen İsa Mesih'e başvurmasına iyi dikkat edin. Eğer henüz yüreğini açıp İsa Mesih'i yüreğine Rab ve kurtarıcı olarak almamışsa, bunu yapması için o kişiye bir an önce yardımcı olmalısınız. Elçi Yuhanna olayları anlatmaya devam ediyor. Daha aşağıya inerken uşakları onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Saray görevlisi oğlunun iyileşmeye yüz tuttuğu saati uşaklardan sordu. Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü dediler. Yuhanna 4, 51 ve 52. ayetler. Burada Yuhanna'nın hangi saat sisteminden söz ettiğini tam olarak anlayamıyoruz. Roma saati sistemine göre bu akşam saat 7 suları olmalıydı. O zaman baba İsa'nın oğlun yaşıyor dediği anda çocuğunun iyileştiğini anladı. Hem kendisi hem de ev halkının tümü iman etti. Bu İsa'nın Yahudiye'den Galile'ye gelişinde gösterdiği ikinci belirtiydi diyor Yuhanna 4, 53-54. Ayetlerde. Bu soylu saray memuru daha sonra tüm ev halkının Rab İsa Mesih'e iman etmesinde büyük bir rol oynadı. Burada geçen mucize sözcüğü Yunanca orijinal metinlerde alamet ya da belirti olarak geçer. Bu İsa'nın gerçekleştirdiği ikinci belirtiydi ya da mucizeydi. Şimdi Yuhanna 5. bölüme geliyoruz. 5. bölüm bize Betsaida'daki havuzun yanı başında yatan kötürüm bir adamın Rab İsa Mesih tarafından iyileştirilişinin anlatıldığı çok güzel bir olayı tanıtır. Gerçekten bir anlamda bu mucize Mesih'in hizmetinde büyük bir dönüm noktasını oluşturur. Bu mucize İsa'dan nefret edenlerin onu öldürmeyi tasarlamaya başladıkları zamanı belirler. İsa çarmıha gelinceye kadar kana susamış bu insanlar bu isteklerinden vazgeçmeyeceklerdi. 16. ayete dikkat edin. Bu yüzden Yahudi yetkililer İsa'ya saldırıda bulunmaya başladılar. Çünkü bu işleri Şabat gününde yapıyordu. İsa onları şöyle yanıtladı. Babam şu ana kadar çalışmasını sürdürüyor, ben de çalışıyorum. İşte bu yüzden Yahudi yetkililer onu öldürmek için çabalarını artırdılar. Çünkü yalnız Şabat'ı bozmakla kalmamış, Tanrı babamdır diyerek kendisini Tanrı'yla bir tutmuştu. Görüleceği gibi İsa'nın Yahudilerle olan anlaşmazlığı Sept günü konusu üzerindeydi. Bu insanlar İsa'yı Sept yani Şabat gününde yaptığı şeyler yüzünden asla affetmediler. İsa, insan Sept günü için değil ama Sept günü için yaratıldı dediği için bu insanlar İsa'dan nefret etmeye başlamışlardı. Rabbimizin gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle bu insanlar İsa'yı öldürmeyi yüreklerine o andan itibaren yerleştirmişlerdi. İsa'dan sadece Sept gününü bozduğu için değil ama kendisini Tanrı'ya eş koştuğu gerekçesiyle de nefret ediyorlardı. İsa'nın kendisini Tanrı'ya eş koşması, onun Tanrı özünden olduğunu açıkça iddia etmesiydi. Bazı liberal görüşlü Hristiyanlar ya da fanatik başka inançtan olanlar, İsa'nın kutsal kitapta kendisinin hiçbir zaman Tanrı olduğu iddiasında bulunmadığını söylerler. Herhalde bu adamlar ne söylediklerinin farkında bile değiller. Bu insanlar ruhsal alanda ya zır cahillerdir ruhsal alanda ya da hiç dürüst değildirler. Rabisa'yı sevmeyebilir, kutsal kitaba inanmayabilirsiniz. Ama kendisini Tanrı'ya eş kıldı sözü üzerine nasıl başka bir şey bina edebiliyorsunuz? Eğer bu sözleri söyleyenin kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmesi değilse daha nedir? İnsan kendisinin Tanrı olduğunu daha başka hangi sözlerle iddia edebilir ki? Şimdi gelin bölümün başlangıcına geri dönelim ve çalışmalarımıza, incelemelerimize başlayalım. Bölüm Yahudilerin bir bayramıyla başlar. Bu noktada bu bayramın hangi bayram olduğu sorusuyla karşılaşıyoruz. Herhalde bu Yahudilerin fısıh bayramıydı. Yahudilerin üç büyük bayramı vardır. Yılda üç kez mayasız ekmek bayramında ve haftalar bayramında ve çardak bayramında bütün Yahudi erkeklerin Rabbin önünde onun seçeceği yerde görünecekler ve Rabbin önünde elleri boş görülmeyeceklerdir. Bu yasanın tekrarı 16-16'da yazıyor. Yuhanna 2. bölümde fısıh bayramı ve Yuhanna 7. bölümde çardak bayramını gördüğümüz için birçokları burada sözü geçen bayramın Pentekost bayramı olabileceğini düşünmektedirler. Bu bayramın hangi bayram olduğu bizim için çok büyük bir önem taşımadığından burada açıkça yazılmamıştır. Ama ben şahsen bunun fısıh bayramı olabileceği düşüncesindeyim. Bu olaylardan sonra Yahudilerin bir bayramı geldi diyor Yuhanna 5. bölüm 1-3 ayetlerde. İsa Yeruşalim'e çıktı. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytsayda adını taşıyan 5 sundurmalı bir havuz vardı. Bu sundurmalarda kör, topal, eli ayağı tutmayan büyük bir hasta topluluğu yatardı. Suyun çalkalanmasını beklerlerdi. Havuzun bulunduğu yer bir hayvan pazarında değil, Yeruşalim'in kapılarından biri olan koyun kapısının yanındaydı. Havuzun adı Beytsayda'ydı ve bu ad İbranice'de zeytin evi ya da merhamet evi anlamına geliyordu. Havuz 5 eyvanlıydı. Bu eyvanların altında çok sayıda insan yatıyordu. Orada yatan bu kalabalıkta körler, kötürümler, felçli hastalar bulunuyordu. Bunlar sayıca çok fazlaydılar. Bu insanlar güçsüz ve çaresiz insanlardı. Tek umutları herhangi bir vesileyle iyileşip yeniden ayağa kalkabilmekti. Yıllar önce bir toplulukta vaizlik yaptığım sıralarda göğüs hastası çocukların bakıldığı bir hastaneye gitmiştim. Orada Paskalya kutlamaları düzenlemişlerdi. Küçük bir çocuk orada Yuhanna'nın 5. bölümünün tamamını baştan sona kadar okumuştu. Okurken küçük bir hata yapmıştı ve bence yaptığı hata hiç de öyle büyük bir hata sayılmazdı. Çocuk 3. ayeti okurken şöyle okumuştu. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan önemli bir kalabalık yatardı. Çocuk burada önemli bir kalabalık demişti. Bunun üzerine geceye katılan konuklardan bazıları gülümsemişlerdi. Çocuğun söylediği sözler üzerinde düşünürken hiç de yanlış bir şey söylememiş olduğunu gördüm. Bu insanlar önemliydiler. İçlerinden bir tanesi Rab-i Samesi'nin o yere gelmesine neden olmuştu ve orada bulunan diğer insanlardan herhangi birisi de istediğinde doğrudan İsa ile görüşebilme imkanına sahip olmuştu. Bütün bu insanlar İsa için çok önemliydiler. Buradaki 4. ayet bazı en eski el yazısı metinlerinde bulunmaz. Bu ayetin bazı metinlerde yer almaması İncil'in güvenirliği konusunda düşünceme hiçbir şüphe getirmez. Ben tüm kutsal yazıların Tanrı esini olduğuna inanıyorum. Bu nedenle dikkat etmişseniz yayınlarımızda kutsal kitabın tamamını ele alıp incelemekteyiz. Ama ben yine de kutsal yazıların bilimsel açıdan incelenip değerlendirilmesi taraftarıyım. Bu da uzmanlık isteyen bir alandır. En eski bazı el yazısı metinlerinde bu dördüncü ayetin yer almamasının nedenini bilmiyorum. Kimileri bu ayetin üçüncü ayetin yanına bir yazıcı tarafından dipnot olarak yazılmış olabileceği görüşündedirler. Böyle de olsa asıl metne uygundur ve tutarsız değildir. Ve en azından bu insanların niçin orada yattıklarına açıklık getirmektedir. Ancak bu sözlerin kutsal yazılara ait olup olmadıkları konusu üzerinde bir tartışmayı gereksiz ve yararsız görüyorum. Çünkü burada bize söylenmek istenen mesaj çok daha önemli bir mesajdır. Çünkü diyor dördüncü ayet, zaman zaman bir melek havuzun içine inerek suyu çalkalardı. Su çalkalandıktan sonra içine ilk dalan kimse tutulduğu hastalıktan kurtulurdu. O zamanlar böyle bir inanç vardı. Bu sözler o insanların orada niçin bulunduklarını çok iyi açıklıyor. İnanışa göre, o dönemin inanışına göre bir melek belirli bir zamanda oraya gelip havuzun suyunu çalkalarmış. Ben orada bazı hastaların şifa bulduğuna inanıyorum. Neden mi? Orada bulunan hastaların, evet, birçokları fiziksel yönden hastaydılar ama aynı zamanda psikolojik yönden, ruh hastaları yani akıl hastaları da vardı aralarında kuşkusuz. O günlerde olduğu gibi bugün de çevremizde birçok bedensel ve akıl hastaları bulunmaktadır. Psikolojik hastalar vardır. Bu hastalar ne yapıyorlar dersiniz? Her gün televizyon ve gazetelerde görüyorsunuz. Cinci hocaların, üfürükçülerin peşlerinden koşuyorlar. Bir sürü para yedirdikten sonra iyileştiklerini zannediyorlar. Oysa gerçekte iyileştikleri falan yok. Son halleri ilk hallerinden çok daha kötü oluyor bu insanların. Burada ne demeye çalışıyorum? Rab İsa Mesih o gün Betsaida'daki havuzda hastayı iyileştirdiği gibi bugün de kendisine imanla yaklaşanları iyileştirmeye devam etmektedir. Rab bunu yaparken havuzun suyunu falan kullanmamıştır. Rab'ın bu tür şeylere ihtiyacı yoktur. Rabbimiz tek söz söylemesiyle dünyayı yerinden oynatabilir. Yine şifa bulmak için illa da belirli bir yere veya kimseye gitmeniz gerekmemektedir. Rabbin kendisi her şeye yeterlidir. Bir kimse hastalandığı zaman, bir Mesih imanlısı hastalandığı zaman ona buna değil, Rab İsa Mesih'in ta kendisine gitmesi gerekir. Orada 38 yıldan beri hasta olan bir adam vardı diyor Yuhanna 5. bölüm 5. ayette. Burada dikkatimiz o kadar insan arasında sadece tek bir adama çekiliyor. Bu adamın bütün bu yıllar süresince sürekli olarak bu havuza gelip gelmediğini bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla adam 38 yıldan beri hastaydı ve zar zor güçlükle yürüyebiliyordu. Belki de hiç yürüyemiyordu. Bence orada bulunan hastaların arasında durumu en kötü olan bu adamdı. Bu zavallı adamın durumunu şöyle bir canlandırın gözünüzün önünde. Bu adam hayatının son 38 yılında şifa bulmak umuduyla burada değildiyse bile en azından birkaç yıldır oradaydı. Tabii buna göre adam da dolayısıyla 40 yaşının üzerindeydi. Belki 50-60 yaşlarında vardı. Adamın halini anlayabiliyor musunuz? Zavallı adam havuzun yanı başında yatağına uzanmış suya bakıyor. Havuzdaki suyun çalkalanmasını bekliyordu. Su çalkalanır çalkalanmaz herkesten önce havuza girebilmeyi umut ediyordu. Ama her keresinde suya kendisinden önce başkaları giriyordu. Çünkü kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Herhalde bu adam orada birçok kişinin ben iyileştim sözlerini duymuştu. Ruhsal ve akıl hastaları zaman zaman bu gibi yerlerde psikolojik açıdan şifa bulmuş olabilirler. Tabii ki Rabbimiz bu adamın uzun yıllardır yatalak olduğunu ve şifa bulmak umuduyla havuzda çok uzun zamandır beklediğini biliyordu. İsa'nın bu adama nasıl yaklaştığını iyice dikkat edin. İsa onun yerde yattığını gördü. Adamın uzun süredir aynı durumda bulunduğunu bildiğinden iyi olmak ister misin diye sordu 6. ayet. Hasta olan bir adama sorulacak en tuhaf sorulardan birisiydi bu. İyi olmak ister misin? Tabii ki adam iyileşmek, sağlığına yeniden kavuşmak, herkes gibi yürüyebilmek ve kimseye muhtaç olmadan kendi geçimini sağlamak istiyordu. Ama Rabbimiz ona bu soruyu iki amaçla sormuştu. Birincisi adamı umutlandırmaktı. Adam yaşadığı tüm hayal kırıklıklarından sonra umutlarını tamamen kaybetmiş bir adam görünümündeydi. İkincisi ve asıl önemlisi adamın gözlerini havuzdaki sudan ayırıp bambaşka bir yöne çevirmekti. İsa adamın kendisine bakmasını istiyordu. Sanımcı adam oraya kimin gelip gelmediğine hiç bakmıyordu bile. Tek yaptığı şey havuzdaki suya bakmak ve suyun çalkalanmasını beklemekti. Yine böyle bir anda Rab İsa Mesih bu adamın karşısına çıkmış ve sorduğu iyi olmak ister misin sorusuyla onu epey sarsmıştı. Herhalde adam böyle bir soruyla karşılaşınca bu sorunun nereden geldiğini anlamak için başını kaldırıp sağa sola bakınmış olmalıydı. Yoksa kim sorardı ki böyle bir soruyu? Adam bu soru karşısında şu karşılığı verdi. Tabii ki iyi olmak isterim. Ama havuzdaki su çalkalanınca beni suya sokacak kimsem yok. Bugün de yeryüzündeki birçok insanın durumu aynen havuz başında yatan ve bir şeyler olur umuduyla suya bakıp duran bu adamın durumuna benzemektedir. Aslında her birimiz de o adamla aynı durumda bulunuyoruz değerli dostum. Bizler de bekliyoruz. İsa'ya bakmayıp başka şeylerin peşinden gidiyor veya çok çarpıcı ve heyecan verici duygusal beklentilere giriyoruz. Yine birçokları İsa Mesih'e bakacağına dinsel gelenek ve göreneklere, kuru dinsel yasalara bakarak tutsak oluyorlar. Yine bazıları gözlerini iş dünyasına ve ticarete çevirmekte ve bir an önce köşeye dönüp zengin olmak istemektedir. Yine bazıları sözüm ona kendilerinde mucize yapma yeteneği olan insanların peşinden gitmektedirler. İsa'ya değil bu insanlara bakarlar. Değerli dostum, kurtuluş için Mesih'e bakanların sayısı çok az. Oysa bizim bakmamız gereken tek kişi İsa Mesih'tir. Birçok insan, hatta biraz ileriye gideceğim, birçok üç kağıtçı İsa'nın adını kullanarak kendisinde şu gücün ya da bu yetkinin olduğunu söylerler ki bunlar yalan konuşuyorlar. İnsanlar ruhsal anlamı kovalamadan sadece maddenin peşinden koşarlarsa İsa Mesih'i göremezler. Bazı insanlar da diğer insanların peşlerinden gitmeyi severler. Birilerinin belirli bir deneyim yaptığını duymuşlardır ve benzer tecrübelerden kendileri de geçmek istemektedirler. Ama sonuçta her zaman büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşırlar. Gözlerini İsa Mesih dışındaki şeylere, kişilere veya tecrübelere diken, ona buna diken ve bu şeylerden medet bekleyenler ne yazıktır ki sadece hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Bunu biz kendi tecrübelerimizden de biliyoruz. Bugün yaşamınızda ne tür bir değişiklik peşindesiniz? Selanik'teki insanlar putları ve putperestliği bırakıp yaşayan ve gerçek Tanrı'ya dönmüşlerdi. Bu insanlar sağa sola bakmaktan vazgeçmişler ve sadece İsa Mesih'e bakmışlardı. Bu adam da böyle bir soruyla karşılaşınca suya bakmaktan vazgeçip İsa'ya bakmıştı. Değerli dostum, sen de ona buna bakmaktan, kendisinde ne bileyim şu ya da bu güç var diye söyleyen insanlara bakmaktansa Rab İsa'ya bak. Bu adamın İsa'ya verdiği yanıta iyi dikkat edin. Hasta, efendi su çalkalanır çalkalanmaz beni havuza koyacak kimsem yok diye karşılık verdi. Ben davranırken başka biri benden önce atlıyor. Ayet 7. Zavallı adamın durumunu görüyorsunuz değil mi? Bu zavallı çaresiz adam, umutsuz, yersiz, yurtsuz adam şöyle diyordu. İyi olmak mı? Elbette isterim ama beni havuza koyacak hiç kimsem yok ki. Beni havuza sen koyar mısın? Rab İsa Mesih'in adamı havuza koymaya falan hiç niyeti yoktu. Tersine onu havuzun yanından hemen uzaklaştırmak amacıyla bir şey yapacaktı. Adam başını kaldırıp İsa'ya bakar bakmaz bir şeyler olacaktı. İsa ayağa kalk dedi, döşeğini kaldır ve yürü. Yuhanna 5 ayet 8. İsa ona ayağa kalkmasını, yatağını toplayıp yürümesini sağlamıştı. Artık havuzun yanından tamamen ayrılıp gitmesi, yerini bir başkasına bırakması gerekiyordu. Çünkü bir daha hastalanıp o yere geri dönmeyecekti. Adam o anda iyi oldu. Döşeğini kaldırıp yürüdü. Ne var ki o gün Şabat'tı. Bu nedenle Yahudi yetkililer sağlığa kavuşan adama bugün Şabat'tır dediler. Döşeğini kaldırmana dinsel yasa açısından izin verilmez. Adam beni iyi edenin kendisi döşeğini kaldır ve yürü dedi diye yanıtladı. Bu kez kim sana döşeğini kaldır ve yürü dedi diye sordular. Gel gelelim iyi edilen adam İsa'nın kim olduğundan habersizdi. Çünkü orada çok insan toplanmış, İsa da gitmişti. Yuhanna 5, 9, 13 ayetler.